podcast dinle.
Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüne hoş geldiniz. Ben Cihan, İstanbul'dayım ve karşımda Samet, her zamanki gibi Kuzey Pasifik Okyanusu tarafında. Merhaba Samet'ciğim.
Merhabalar Cihan'ım, nasılsın bakalım bugün?
Ben iyiyim. Ne var ne yok oralarda? Havalar nasıl?
İnanılmaz sıcak ama olumlu bir şey değil tabii bu. Bu kadar sıcak olmaması gerekiyor.
Yağmur yok mu?
Kış olduğu için daha. Yok, sürekli güneş, her gün güneş. Tişörtle geziyoruz şu an.
Ya işte özlenen havalar yine Samet'in yanında.
Erken geldi.
Hoş geldi. İstersen bugünkü bölümden dinleyicilerimize hızlıca bahsedelim. Çünkü sen kızıyorsun böyle bodoslama bölüme girince.
Yo, benim hoşuma gidiyor bodoslama girince. Kızmak haşa, ne haddimize. Biz bodoslama girişler güzel oluyor. İstersen bodoslayalım yine. Bugün.
Bodoslayalım. Aha. Hatta aha, bu bölüm konusunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Senin aylar, hı-hı, önce bana Sacramento'da gösterdiğin, ya bunlar da var burada, buranın da bir gerçeği bunlar dediğim ve benim o zaman aa gerçekten mi deyip farkına vardığım bir şeyden bahsedeceğiz aslında.
Evet, bir de yani onu orada fark etmeni de çok yadırgamıyorum. Çünkü Türkiye'de buradaki kadar veya Avrupa'nın diğer ülkelerindeki kadar varlığı olmayan bir konudan bahsediyoruz. Konu da bütün, neredeyse bütün dünyaya yayılan ve yayılmaya çalışan bir, benim fikrimce bir tarikat ama kağıt üzerinde bir din olan Scientology topluluğunu bugün tartışacağız. Ve hayatın ne kadar kaçık bir uyku olabildiğini, özellikle bu tarikatın, ben tarikat olarak adlandıracağım onları bu bölümde izin, evet, verirsem, bu tarikatın, kesinlikle, üyelerinin hayatının ne kadar kaçık bir uyku olduğunu, oradan kaçan veya orayı terk eden bazı insanların da alıntılarıyla anlatmaya çalışacağız.
Yani dediğin gibi gerçekten tarikat demek mantıklı. İstersen nasıl ortaya çıktığından bahsedelim. Sonrasında dediğin gibi böyle hani oradan kaçanların anlattıklarından, kendi bulduğumuz dokümanlardan falan bahsedelim.
Yani evet, çünkü aslında bu bölümün en bence önemli kısmı baştaki kısmı, nasıl ortaya çıktı. Çünkü şimdi kendinin bir dini kuruluş olarak veya bir din olarak adlandıran bu Scientology topluluğunun çıkışı tek bir adamın ve science fiction yazarı, yani bilim kurgu yazarı olan tek bir adamın bir kitap yazmasıyla başlıyor. Yani bunda niye önemli diyorum en başı diğer anlatıcılarımıza göre? Çünkü biliyorsun çoğu büyük dinlerde işte yüzyıllar, bin yıllara dayanan kitaplar, peygamberler, bir sürü kutsal diye kendi içinde adlandırdıkları dayanaklar varken bu oluşumun sadece bir bilim kurgu yazarının yazdığı bir kitapla başlaması bana ayrı bir ilginç geliyor ki bu 1950'lerde sanırım, 52 veya öyle bir şey sanırım, değil mi?
Hı hı, doğru yazıyor diyorsun. Bunu. 1952'de yani kurulduğu geçiyor kayıtlarda. Dediğin gibi inanılmaz garip bir başlangıcı var ve bahsettiğimiz bilim kurgu yazarı, ismini söyleyelim istersen, Ron Hubbard, bu kurucu olarak geçiyor ve hani bayağı liderleri. İşin garip tarafı, hani bir şey kurulmuş ya da kurulmaya çalışılmış. Dediğin gibi tarikat aslında ama hani din olarak kendilerini bir şekilde kabul ettirip vergiden muaf olmuşlar. Hı hı. Beni daha çok şaşırtan şey insanların o yazılan hikayenin gerçekliğine inanması. Nedir bu hikaye? İstersen böyle hızlıca bahsedelim podcast dinleyicilerine. Bahsettiğimiz Ron Hubbard bir Diyanetik diye bir kitap yazmış. Bu Rus, hı-hı, sağlığının temel bilimi adı altında. Hikayenin özeti bundan 75 milyon yıl önce başlıyor. Zeno adında kötü bir savaşçı diğer gezegenlerde yaşayanları öldürüp ruhlarını dünyaya getiriyormuş. Ve
yalnız burada bir sözünü kesmek istiyorum. Çünkü bu şu an verdiğin bilgi aslında sonlara doğru saklanan, daha doğrusu bütün adımları yükselip en son mertebeye ulaşanlara en son verilen ve gizli kalmasına çalışılan bir bilgiydi önceden. Yani bu Zeno mudur nedir bu evet, köylü Zeno'yla Memoli polisinin hikayesi gibi bir ismi var ama o aslında böyle milyon dolar, tahmini 2 milyon dolar harcadıktan ve birçok yılları orada adanarak geçirdikten sonra rastladığım bir bilgi.
Gerçekten.
Ulaşabildiğim bir bilgi. Aha, mesela bu Xeno olayını OT8 dedikleri bir rütbede sadece insanlara veriyormuşlar. Ama sonu bu sızdı. O yüzden sen onu şu an bahsedebiliyorsun. Yoksa aslında kimsenin bilmemesi gereken. Çünkü şöyle bir şey, yani şimdi sen başta bahsettin ya bu aklın bilimi falan hedefleniyor diye. Onu en sonda şey yapıyorlar.
Ona en sona
çıkarıyorlar üyeye. Çünkü bir türlü dediğin gibi en başta bunu söylesen herkes ya abi git işine deyip dönüp gider. O yüzden o uçuk son orada bayağı bir şok edici bir bilgiydi dışarıya sızan yıllar sonra.
Yani diyorsun ki 2 milyon dolar falan verdikten sonra zaten inanmak zorundasın ne kadar saçma olursa olsun.
Yani onu yani o noktada zaten beynin yıkanmış oluyor, öyle de düşünelim. O verdiğin 2 milyonu herhalde acımıyorsundur ve geçirdiğin 15-20 yılları orada. Hani ama baştakiler için en düşük, mesela ben şu an diyelim kapısına girdim ve uyumak istiyorum dedim. Baştaki insanlara vaat edilen, daha bu adımları tırmamamış insanlara vaat edilen aslında daha çok kişisel olarak kendi aklında %100 verime ulaşacağın, kendi akli huzura ulaşacağın ve aynı zamanda Scientology öğretilerini takip edersen dünyaya da müthiş iyiliklerle katkıda bulunabileceğin sözü veriliyor. Yani bu her gün sokaktan geçen insan için verilen söz bu. Onu söyleyelim. O Xenomino olayları hani Tom Cruise olursan oraya gidiyorsun.
Ama şey var işte, sen dedin ya hani kendinle barışma ya da içsel rahatlık, daha doğrusu hani içsel huzuru sağlama. Ama aslında hikayenin devamı buna bir nevi gönderme yapıyor. Mesela bu Xeno'nun yolladığı, işte öldürüp yolladığı ruhlar, dünyada Titan ismi veriliyormuş. İşte bu ruhlar atmosfere yayılıyormuş daha sonra ve insanların bedenine giriyormuş. İnsanların bedeninde o ruhlar var. Hep yani sonuçta hani oradan kapıdan girdiğin zaman sana şeyi vaat ediyor aslında. Senin içinde bu ruhlardan var. Ben senin E-meter ile
arındıracağım.
Ölçeceğim seviyeni. Ben seni arındıracağım diyor. Yani Scientologistler de hani bu ruhları bedenlerden kurtarmayı falan amaçlıyorlar. Yani bak bir elektrik akımı verip bir analiz uzun yapıp vadede. Sonrasında ruh analizi yapıyor.
Evet, uzun vadede öyle bir şey var. Katılıyorum sana. Uzun vadede bu Xeno, Teto, Mino, Kato neyse artık ya, tüm bu kötü ruhlardan.
Ben şimdi araştırırken yani sonuçta hiç bilmiyordum ve zamanla bir Sacramento'dan başlayan bir merak da oldu. Ron Hubbard'ın dediği bir iki cümle var. Dediği iki cümle var. Hatta tek cümle mi? İki cümle. Çünkü bu bahsettiğimiz Ron Hubbard...
Sen söyle, biz hep beraber karar verelim dinleyicilerle. Bir cümle mi, iki cümle mi?
Ron Hubbard işte İkinci Dünya Savaşı'nda yazarlık seviyesinde, bilim kurgu tarafında bayağı kitap çıkarmış. İşte hatta 1000'in üzerine kitap yazdığı falan söyleniyor Ron Hubbard'ın. Çünkü o büyük buhran ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kelimesi bir sente kitap yazıyorlarmış. Yani ne kadar kelime yazarsan o kadar para kazanıyorsun. Ama Ron Hubbard şöyle bir şey söylemiş. Bu bayağı her yerde geçiyor. Kelimesi bir sente yazmak saçmalıktır. Eğer biri gerçekten 1 milyon dolar kazanmak istiyorsa bunun en iyi yolu kendi dinini kurmasıdır.
Bunu demiş yani.
Bunu demiş. Bunu hatta inkar ettiği ve işte kilisenin de, onların kilisesini de inkar ettiği eski sevgilisi, eşinin anılarında falan geçiyor. O yüzden dolayı zaten adamın kafasında bir kurgu varmış ve bunu gerçekten hayata geçirmiş.
Ya zaten Scientology'nin bugün bile takipçileri onun tek başına kurduğu bir din olduğu gerçeğini de onlar da inkar etmiyor ki. Çünkü mesela her yaptıkları seans sonunda her odada onun resmi olduğu için kalkıp o resme dönüp selam verip alkışlayıp öyle çıkıyormuşlar odadan. Yani herkes zaten onu hala tapıyor o dinin tek kurucusu olarak. Benim burada söylemek istediğim iki tane şey var ama. Birincisi şey, araştırırken şuna baktım. İnsanlar nasıl bu kadar kendini buna kaptırabiliyor diye. Çünkü yine başta bahsetmeye çalıştığım gibi bir kutsal kitap yok ortada. Hani bir adamın yazdığı bir kitap var sadece.
Evet.
Bir mucize yok gerçekleşen, yani bir şey yok ama çok da takipçisi var. Mesela röportaj yapıyorlar bazı insanlarla, şimdilerde artık üyesi olmayan ama en başlarda nasıl girdin buna diye. Çünkü bazı insanlar girerken bu arada çocuğunu bunlara teslim ediyor, eşini bırakıyor, koca ailesinin karşısına oluyor falan. Yani inanılmaz bir fedakarlıkta bulunanlar var. Soruyorlar hani niye geldin diye. Çoğunun cevabı o zamanlarda, eskilerden bahsediyorum, bu 70, 80, 90'larda, çünkü şu anda biraz değişti durum. hep şey var orada, bu savaş, buhran, ekonomik kriz bilmem ne, bir boşluk var ve o boşluktaki jenerasyondaki röportajların çoğunda hep dikkatimi çeken cevap şeydi. Farklı bir şey bulmam gerekiyordu, farklı bir arayış içindeydim. Bütün hani normal dinlerden ziyade veya işte bir işten ziyade bir veya çocuk yetiştirmeden ziyade farklı bir amaç, farklı bir şey peşindeydim diyor ve maalesef Scientology'de işte çok inanılmaz reklam yapıyor. Hani sen Scientology'nin parçası olursan dünyayı kurtaracağız. Hatta Scientology'nin şöyle ünlü bir sözü var. Dünya sadece Scientology öğretilerini takip ederek dönmeye devam edip hayatta kalabilir diye. O kadar iddialılar yani.
Ya ben zaten şeye şaşırdım mesela. Her sene Super Bowl'a reklam veriyorlarmış. İstisnasız.
Ha, onu bilmiyordum ama bu şimdi Sacramento'da...
kanallarında var.
Onu gördüm galiba. Ama bu Sacramento'da binasını gördüm dediğin Scientology'nin en küçük yerlere kadar, en küçük yerlerin, en büyük şehirlerin en ünlü caddelerine kadar her yerde zaten binası var. Geçen hatta senle ben Times Square'den sen geçerken videolu konferans yapıyorduk. İşte biraz keyfi bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Orada bile Times Square'a bakmak yerine bir anda ikimiz de böyle bir oha şu an Times Square'de Scientology binasına mı bakıyoruz diye bir durum olmuştu hatırlıyorsan.
Yani öyle bir evet oldu ve ondan sonra hani bakınca da her yerde zaten böyle şey gibi. Hani McDonald's falan olur ya her ana yerde ya da Hard Rock Cafe. Onun gibi bir şey yapmışlar ve her yerde merkezdeler. Onu tabii fark etmiş olduk. Farkındalığımız arttı bu bölüm sebebiyle. Hı hı. Yani işin garip tarafı bahsettiğimiz bu bilim kurgu yazarı esasında. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda falan bayağı ordudan atılmış yani. Öyle bir tarafı da var. Ve sen fark etmişsindir bir Sea Org diye bir organizasyon kurmuşlar. Sea Organization. Böyle Scientology,
evet, yüksek
özel donanma gücü olarak falan kurmuşlar. Bu tamamen saplantı büyük ihtimalle. Çünkü hani zaten hani orduda deniz subayıymış, atılmış ve kendi ordusunu kurmaya çalışmış.
Evet, evet, herkes buradan dinleyenlere söyleyeyim, herkes deniz kuvvetleri mensubu gibi giyiniyor falan filan. Hatta gemiyle açılıp işte o yaşarken gemiyle açılıp turluyordular dünyayı falan filan. Hatta onun videoları var. Ve ama şeye geri dönmek istiyorum çok kısa ama unutmadan. Bu binaları sana söylemenin sebebi şuydu. Büyük bir etkisi bu Scientology'nin büyümesinin, bunu baştan söyleyeyim unutmadan, vergiden muaf olması. Vergiden muaf olunca da inanılmaz milyon dolarlar girince cebine Scientology'nin, vergi ödemediği için din statüsünde, çok büyük arsalar, binalar, işte bir sürü emlaklar, bir şeyler aldılar. Onu dikkat çekmeye çalışıyordum ben. Oradan yani, devam edelim istersen.
Yani her tarafta dediğin gibi yeri var ve yaklaşık sanıyorum 3 milyar dolara yakın bir gayrimenkulleri var sırf. Böyle bir rakam gördüm araştırırken. Bu Sea Org'da şey dikkatimi çekti, onu söylemek istiyorum sana. Bir sözleşme imzalıyor çünkü. Hani personeli falan oluyorsun deniz kuvvetlerinin. Şeye dikkatini çekti mi? Kaç yıllık imzalıyorlar sözleşmeyi?
Sanırım trilyon muydu öyle bir şey?
Evet abi, milyar yıllık kontrat imzalıyorlar. Nasıl bir hayal gücü? Yani nasıl bir bilim kurgu filminin içerisinde figüranlık yapılıyor insanlar? Ya, akıl sır ermiyor.
Onu ama kendi içlerinden de şöyle açıklıyorlar. Onu da söyleyelim buradan Scientology üyesi olmayı düşünenler için ileride.
Hata yapmak isteyenler için kullanıp kılavuzu.
Aynen. O trilyon olmasının sebebi bu din dersek veya tarikat dersek içinde reenkarnasyona inanılması. Senin vücudunun geçici bir taşıyıcı olduğu ve ruhunun o vücuttan başka ruha geçip o trilyon aslında sözleşmeyi hala devam ettirebiliyorsun o vesileyle ya, diye
çok
düşünüyorlar.
Çok iyi bir şey yapar bak Bastın. Direkt kafamda South Park'ın bölümü canlandı. Bu 9.
Scientology.
Evet, evet. 9. sezon 12. bölümde Trapped in the Closet diye bir bölüm ismi var. O bölümde bundan bahsediyor aslında. Yani bununla dalga geçiyor bir nevi. O bölümü de yani podcast dinleyicilerinin izlemesini tavsiye ederim. South Park'ın o bölümü sonrasında zaten inanılmaz bir kara propaganda falan yapmışlar South Park'ın. Peşine düşmüşler bunu yazanların, bunu seslendirenlerin falan. İnanılmaz bir takip, taciz yapmışlar. Öyle bir tarafı da var.
Bundan bahsetmen o kadar çok sevindim ki, en önemli konulardan biri bu bölümde kapatmadan bahsetmemiz gereken, onların taciz timleri var biliyorsun.
Evet. Belgeselde de özellikle dikkatini çekmiştir senin de.
Ya o South Park'ın peşine düşmeleri beni şaşırtmıyor. Daha bu harassment veya işte birilerini takip edip, nasıl diyeyim sana Türkçesinde, işte taciz ediyorlar işte neyse.
Taciz ya.
Ona squirreling adı koymuşlar, sincaplama.
Evet, böyle evet. Şapkaları falan, tişörtleri falan var. Hani böyle ekipler evet. geziyor, adamları kameraya çekiyorlar, psikolojik tabii taciz canım. Yapıyorlar.
Arabayla bu... takip var. Bak mesela liste yapalım mı biraz eğlenceli olur. Arabayla takip saatlerce, günlerce, aylarca. Bir tane sana söyleyeyim. Evinin önünde
karşısında.
Senin. Aha karşı sokağında videoyla saatlerce 20, senin.
24 saat falan çekiyorlarmış.
Filmini çekmek. Bir tanesi hortumla suya bağlayıp sokaktaki suya hortumu. Hortumla evinin önünü ıslamak. Komple sürekli. Ondan sonra bir tanesi bu bayağı çirkin. Bırakanlara çok yapıyorlar bunu. Kendi sitelerinde kafalarından uydurduğu bir evet. seks skandalı falan bir şey gibi bir şey yayınlamak. Şey, hani
mesela şey açıyorlar galiba. O işte who is bilmem ne. İşte who is, who Cihan, is Mark, who is Samet. Mark evet. Evet. Açıp orada blackmail yapıyorlar.
Tabii ya mesela değil site açmak biliyorsun kolay. Şimdi mesela site aynen. açıyorlar who is Mark diye diyelim. Mark bırakmış. Scientology altına yazmaya başlıyorlar bildiğin bilim kurgu gibi. Mark işte 3 çocuğu taciz etti. Mark küçücük çocuklardan evet hoşlanıyor. Yok Mark 5 kadına tecavüz etti. Kafalarına göre öyle bir yazıyorlar. Bir dayanı yok bir şey yok. Ama hedef ne burada diyeceksin? Bu Mark denen adam hayatına başlamak istiyorsa bıraktığında, işe başvurduğunda biliyorsun artık herkes herkesin sosyal medyasını, Google'ına bakıyor.
Evet.
Adamların önüne bu tarz şeyler çıkacak. Yani amaç bu adama itibar bırakmamak, iş vermemek falan filan yani. Öyle çirkin şeyler de yapıyorlar.
Yani evet kesinlikle. Yani South Park'a falan şey yapmışlar zaten hani telefon kayıtlarını dinlemişler, banka kayıtlarını takip etmişler. Kişisel mektuplarına ulaşmışlar falan. Yani içtikleri içkileri bile çöpten toplayıp böyle malzeme olarak kullanmaya çalışmışlar. Bu çok enteresan bir ekip. Ama tabii ki işin evet. ucunda çok devasa bir bütçe ve para var. Yani onu bir şekilde ayakta tutmaları gerekiyor. O benim izlediğim belgesellerden birinde girişte zaten hani ilk gittiğin zaman konuşuyorlar. Klasik nedir ne değildir. İnternetten araştırmayın bizi orada çok fazla böyle kötü şey var. Hı-hı. Bunların hepsi yalan şeklinde direkt zaten girizgah yapıyorlar ilk gelenlere.
Evet ilk gelenlere meşhur söyledikleri şey bizim hakkımızdaki en doğru ve tek doğru bilgiyi bizden bulabilirsiniz. Başka bir yere bakmayın. Öyle bir telkinleri var ilk gelenlere. Yani orada da anlayabiliyorsun evet. ne kadar tek taraflı olduğunu. Biraz bu kötü taraflarından bahsederken istersen şeyden bahsedelim. Organizasyon içi iddia edilen şiddet ve kötü koşullar şeklinde
evet.
bir bölümünü podcast'ın ona ayırmak lazım. Mesela kesinlikle. The Hole dedikleri, delik dedikleri yere cezalandırılıp yollanan insanlar. Onu dinledin veya izledin mi onunla
evet,
ilgili bir şeyler?
Evet, o yani öyle şeyler gördüm ki hayrete düştüm. Yani tuvaletleri dilleriyle temizlemeler falan varmış.
Hı-hı, hı-hı,
ve
hı-hı.
polis falan, yani sonuçta hani federaller falan bayağı bunlarla uğraşıyordu ya. Oraya gidip hı-hı. insanlarla konuştuklarında insanlar yo biz kendimiz burada olmak istediğimiz için buradayız falan diyebiliyorlar polislere.
Evet sana bununla ilgili bir bırakan yüksek mertebede bırakan birinin açıklamasını sana ve dinleyenlere aktarayım. Diyor ki aynen şöyle söylüyor. FBI bana geldi ve dedi ki Gold Base dedikleri ana yere baskın yapsak hı-hı. sen de bizimle gelir misin baskının bir parçası olarak ve bize bulabileceğimiz o yasa dışı şeylere yönlendirebilir misin? Çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz ve
evet.
çok büyük bir şato şeklinde bir binadan bahsediyoruz. Adamın cevabı da şu ki bence çok ilginç. Senin söylediğinle paralel şöyle demiş. Ben onlara abso-fucking-lutely dedim diyor. Yani evet kesinlikle gelirim sizinle demiş adam. Ha. Ama sonrası var işte but diyor ama
evet.
içeriye girdiğinizde hiçbir şey yapamayacaksınız. Hiç kimseyi kurtaramayacaksınız. Çünkü konuştuğunuz her kişi, bulduğunuz her şey için biz bunu gönüllü yaptık. Biz burada isteyerek duruyoruz. Bize lütfen dokunmayın diyecek ve siz eliniz boş dönüp çıkacaksınız o binadan demiş herif FBI'ya.
Ya çok enteresan bir aidiyetler var. Çünkü bahsettiğin hikayenin benzerinde bir kadın oradan kaçıyor. Belgeselde hı hı. eğer podcast dinleyicileri izlerlerse görecekler. O kadın tamamen çünkü bütün ailesi Scientology üyesi. O kadın kaçtıktan sonra hiçbir aile ferdi onun aramalarına, mektuplarına, ulaşmaya çalıştığı çaba gösterdiği her şeye direniyor ve tamamen soyutluyor aile ferdi olmasına rağmen o kadını diğerleri. Ya
evet
tamamen,
o büyük bir parçası Scientology'nin.
Yani nasıl başarıyorlar bu şeyi çok merak ediyorum bu odaklanmayı.
A suppressive person deniyor kaçanlara. Bastırılmış kişi, ACP diye geçiyor işte, ASP hı hı. diye daha doğrusu. O insanlara senin konuşman yasak, aile üyesiysen ve hala Scientology'deysen konuşursan o zaman sen de atılmış oluyorsun veya cezalandırılmış oluyorsun. Benim en başlarda buna din değil tarikat diyeceğim dememin sebeplerinden biri de kesinlikle buydu. İnsanların ailelerinin birbirinden koparılması, çocukların annelerinden koparılması falan. Hani çünkü Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ben bugün Hristiyan olmamaya karar verdim dediğinde gidip de Roma'dan, Papa'dan veya birisinden sana bir telkin gelmeyecek büyük ihtimalle. O zaman annenle konuşma artık Hristiyan değilsen diye. Anlatabiliyor yani. Muyum yani? Bir özgürlük alanı var orada. Ama bunlarda yok. Kesinlikle konuşmak yasak oluyor evet. insanlara karşı.
Yani o şimdi, bağlılığı koparmamaya çalışıyorlar.
Evet, o da tam tarikatın tanımı yani işte benim için. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle dünyaya falan yayılmaya çalışıyor dedim ya daha ilk cümlemde açarken.
Evet.
Bana ilginç gelenlerden bir tanesi mesela Germany classifies Scientology groups as an anti-constitutional sect demiş. Mesela Almanya kendi constitutional yani anayasal kurallarıyla ilgili bu Scientology denen oluşumun tamamen illegal bir oluşum olduğundan hı hı. karar verip yasaklıyor. Mesela Almanya'da Scientology faaliyetleri yok. O bana çok ilginç geldi Avrupa'nın büyük ülkelerinden biri. Hı hı. Fransa'da da France have been Scientologists classified as a dangerous cult by parliamentary reports. Parlamento tarafından bir tarikat olduğuna dair resmi bir karar çıkmış Fransa'da. Dolayısıyla orada da destekleyici bir durum yok Scientology'ye yasal anlamda.
Ama bakınca zaten hani esas merkez Amerika'da tamamen üstlenip oradaki insanları bir şekilde kendilerine bağlamak. Dediğin gibi dünyaya açılmak tabii ki önemlidir ama en büyük pasta Amerika'da. Zaten mal varlıklarının çoğu da orada işte... Ne bileyim üyelerinin çoğu da orada.
Öyle ama mesela ben şimdi bir tane podcast'te katılan İsviçreli, yarı Fransız yarı İsviçreli bir kadının yaşadıklarını dinliyordum. O mesela bayağı uzak Amerika'ya ama bir şekilde oradan içine çekilmiş Scientology'nin. Ve aynen hatta Amerika'da kendini bulup o dediğin Sea Org, o deniz kuvvetlerine kadar... uzanıyor hikayesi çocukluktan. 2 yaşında falan sanırım ailesinden koparılıp Scientology'ye giriş yapılıyor. Sanırım babası tarafından ve daha sonraki yıllarında, çocukluk yıllarında babasını da görmeyip bir Scientology yurdunda yetişiyor. Hani çok derin girmek istemiyorum. Koskoca bir podcast var o kadınla ilgili de. O mesela kötü şartlardan bahsettik ya. O da mesela senin bahsettiğin bu tuvalet olayıyla ilgili aklıma geldi diye. O da mesela diyor ki çocukların hiçbiri diyor kendisi dahil erişkin olana kadar hiç dişlerini bir kere bile fırçalamamışlar. Öyle bir durum yoktu diyor. Diş fırçalama falan veya duş alma yoktu. Kafamıza göre çocuk olarak ne zaman istersek o zaman oluyorduk duşu diyor. Kimse İnanılmaz söylemiyordu duş alalım.
İnanılmaz yani gerçekten aklım almıyor. Nasıl bir zen uyumuş, nasıl bir 75 milyon yıl öncesiymiş.
İstersen bir kişisel anekdotumla katkıda bulunayım podcast'te. Ne dersin? Seni şaşırtayım.
Lütfen, lütfen.
Şimdi ben buraya taşınmadan önce ben de hiç Scientology, Mindology duymamıştım. Yani zaten yani Türkiye'de çok bir yaygınlığı yok. Baktığım zaman bir tane Habertürk'ün makalesini bulabildim, bir tane de Akit'in buldum.
Hadi
ya. Yani bir varlığı, çok kuvvetli bir varlığı yok Türkiye'de, o yüzden duyulması zor ama şimdi Chico'yu sen geldin gördün bayağı ufak, nacizane, evet. kendi halinde yani. Bir yer Chico. Benim ilk yılımda Chico'da bir Lori'de festivale katıldık. Her yıl yapılıyor burada, adı Taste of Chico, böyle yemek kültür festivali. O downtown'daki güzel işte dükkanların olduğu sokakları falan kapatıyorlar trafiğe. Güzel oluyor. Ben herkes oturuyor, yürüyor bilmem ne. Keyifli bir güneşli bir günde böyle sonbahara doğru her sene yapılıyor. İlk yılımda da gidelim dedik, gittik. İşte yemekler tadıldı, birkaç bir şeyler içildi, dolaşıldı falan filan. En sonunda da böyle bir çimenlik yer var, bayağı yeşil güzel park içinde. Herkes oraya sermiş işte sandalyelerini, örtülerini falan, oturuyor, muhabbet ediyor falan. Biz de oturduk Lori, ben, arkadaşları falan. Hayatımda ilk defa orada duydum ben Scientology. Oturuyorduk. Bir tane çocuk geldi yanıma, bayağı böyle üniversite yaşlarında, genç, temiz kesimli falan, güzel, düzgün giyinmiş. Ve broşürümüzden bir tane alıp bakmak, okumak ister misiniz dedi. Daha ben evet ya da hayır demeden önüme bir tane bıraktı gitti.
O da güzel.
Aldım elime broşürü. O işte Scientology'nin, Chico şeyinin, branşının broşürüydü.
Ha, yani orada şey var mı peki? Hani... Kilise dedikleri bir binası var mı orada?
Var tabii. Hatta istersen önünden geçerken resmini çekeyim. Bölüm yayınlanana kadar oraya, o taraflara uğrarsam şey yapayım. bölüm notlarına direkt orijinal lokasyon.
Bu Downtown mı? Peki.
Esplanade diye bir ünlü bir sokak var, orada var. Ay,
tabii
güzel,
ki
en yine yine en güzel köşesinde var bir binalar, evet. Hala da orada 7 yıldır. Ben 7 yıldır buradayım. Orada duruyor. Ama şunu anlatmaya çalışıyordum. Küçücük bir yerde bile, özellikle gençlerin arayış içinde olduğu bir, hani yıllarda olduğu ve çok festival katılımın genç nüfus olduğu yerde bile yüzlerce bunlardan dağıtıyorlardı. İçini açtığımda da gerçekten böyle din olarak lanse edilen bir broşürün içinde dinle hiç alakası olmayan bir yaklaşım vardı ve sanırım oradan insanları kazanıyorlar. Mesela ben açtığımda inanılmaz derin ve kişisel sorular vardı ve böyle işte birden ona puanlama falan vardı. Hani böyle çok bilimselmiş gibi göstermeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum sana?
Evet. Yani
ve sonunda puanlamayı yapıp kendini nerede bulduğunu anlıyorsun falan, işte düşükse işte altta yazı var, gelin bir de ofiste auditing yapalım biliyorsun.
O elektrometreyi, o e-meter'ı tutturacaklar illa adama yani.
Aynen. O auditing, e-meter, o çok içine girmedik o konuların ama büyük bir parçası olan Scientology'nin,
evet.
İşte ellerine böyle saçma sapan bir şey boru, tutuyorsun.
Yani bayağı şey, kısa boruları tutuyorsun, o borulara klipslerle işte o elektrometrenin şeyleri bağlanıyor, kancaları gibi klipsleri.
Hı hı.
Oradan Samet ne kadar mutlu, ne kadar mutsuz, ne gibi sorunları var? Acaba işte gezegenlerde yaşayan ruhlar ne kadarı gelmiş?
Ne kadar?
Falan. Ya saçma sapan ya.
Yani o parktaki broşürle başlıyor. Sonra evet. Gittiğinde ziyarete oradan.
Sonra bir de $50 falan başlıyor galiba ufak ufak.
$50, $100 başlıyor. Ondan sonra dediğim gibi $50,000, $100,000, en sonunda da $100,000,000 gidiyor şeyi, harcaması.
Evet. Güzel, güzel iş ya. Güzel yani, insanları yakalayabiliyorsa bir noktada güzel iş.
Bu L. Ron Hubbard dediğimiz elemanın 86'da vefat ettiğini söyleyelim. Kuran insan şu an başında değil.
Evet.
Onun yerine de genç bir çocuk, o zaman genç bir çocuk, şimdi değil, olan Miscavige isimli adamın yerini aldığını söyleyelim. Bunları da eklememin sebebi...
Öyle evrildi biraz da belki de.
Kötü taraflara doğru öyle evrildi. Evet. Öncesinde...
Ben şey düşünüyorum bu arada Samet, hani Ron Hubbard bu işten gerçekten hani şey tarafıyla değil, dolandırıcılık tarafında da değil bence. Neden dersen, çünkü bu kadar parayı yapıp ortadan kaybolabilirdi de kaybolmamış. Ya büyük ihtimalle akli dengesi yerinde olmayan ve bu işten çok keyif alan bir karakterdi.
Ve bu işe kendini de inandıran, akli dengesi yüzünden inandıran biriydi.
Şey,
ben %100 da, katılıyorum sana.
O da uğraşıyormuş böyle vücudundaki işte ruhlardan kurtulmak için sürekli metreyle falan testler yapıp sürekli sabahlara kadar onunla falan uğraşıyormuş.
Evet, en yakındaki insanlara sürekli kendisinin işte auditing yapmaları için yönlendiriyormuş. Ama o David Miscavige'e şundan bahsetmek istedim. Her konuda olduğu gibi bu konuda da böyle bir dark side var ya.
Evet.
Onun eşi ortadan kayboluyor. O konulara hiç girdin mi araştırma yaparken? Oo, bak şimdi. Podcast'in en gizemli bölümüne şimdi geldik. Bu kim tam olarak bilmiyorum. Tom Cruise olabilir. Birisi sanırım Tom Cruise'du veya ünlü başka bir aktör. İskoçya'da bir şatoda evleniyor. Scientology üyesi olarak. Bu David Miscavige orada bulunacak. İşte en yüksekler orada bulunacak. Bu konuyu da şeyden anlatıyorum. Lea Remini, o da bir aktris ünlü Hollywood'da, bıraktı Scientology'yi ve hem kitap yazdı hem de belgesel çekti televizyona Scientology ile ilgili. Onun anlattıklarından şu an alıntılıyorum.
Tamam.
İlk bu büyük düğün olduğunda David Miscavige de düğünün şahitlerinden biri. Onun eşi gelmiyor düğüne. Ve işte bu Lea Remini dahil bütün sormaya cesaret edebilecek yüksek mertebedeki ve içerideki o pislikleri çok bilmeyen, ceza meza hiç almamış büyük Scientologist insanlar da sorgulamaya başlıyor nerede bu kadın diye. Ve bütün bu ünlüler tabii ki de o delik dediğimiz tuvaletlerin yalandığı yere yollanamayacağı için Florida'daki ana üste çağrılıp işte senin içindeki ruhlar iyice uyanmaya başladı, sen bunları sorguluyorsun bilmem ne yapıyorsun falan filan deyip orada böyle bir ay iki ay sorgudan geçmişler. Olur. Ve o günden beri de, o düğünde ilk o kadın sahneye çıkmıyor. O günden bugüne kadar da o kadın hala kayıp. Hiçbir şekilde o kadın hiçbir yerde yok. Yeryüzünde yok yani. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Mektup yok, fotoğraf yok, bir Facebook check-in yok. Hiçbir şey yok kadın. Yok. Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Ama bu David Miscavige biliyorsun elini kolunu sallayarak şu an hala yaşıyor.
Yani inanılmaz bir nüfuza sahip olunca Amerika'da bile olsan bir şekilde ayakta kalıyorsun.
Aha, o yüzden hemen kapatacağım uzatmanı. Anlatmamın sebebi şu. Bu Lea Remini de ünlü biri olduğu için hala şu anda şovunda talep ediyor. Bu kadınla ilgili polisten talep ediyorum. Hı-hı. Ayan beyan diyor. Bana diyor yaşadığına dair bir kanıt vermek zorundalar. Hiç mi bu Amerika'nın polisi bilmem nesi kayıp olan bir insana gidip bakmıyor? Şaka gibi ya, böyle gerçekleşir bir şey yani. Nasıl gidip bakmıyorsun değil mi abi? Ve ya, onu
kayıp ilanı yok belki de.
Ya tabii ki de yok. Ama kadın da ortada yok.
Kadın da yok, yani kayıp ilanı da yok. Tarihten silindi diyorsun yani.
Aynen öyle. Ve onu tatmin etmeyen cevap şu cevap. Polis diyor ki tamam bakarız sorarız ne yapalım. Yazıyorlar, bakıyorlar, ziyaret ediyorlar işte Scientology. Scientology'de polise ve Lea Remini'ye bir tane abi Word'de yazılmış bir mektup veriyorlar. Kadının ağzından ve şey diyor, ben iyiyim, beni araştırmayı bırakın, keyfim yerinde, bir şeyim yok. Böyle de saçma bir davayla kapanıyor durum.
Yani araştırma o şekilde sonuçlanıyor diyorsun bir nevi.
Yani ama şunu da söyleyelim, mesela Los Angeles'ta Ron Hubbard sokağı var. Şimdi devlet sokağı bu. Adı da Ron Hubbard sokağı. Niye böyle bir şey var sence? Çünkü o işte üstünün olduğu yerdeki sokağın adını Ron Hubbard sokağı yapabilmek için söylentiye göre o Los Angeles işte belediyesine veya iline milyon dolarlık donation'lar yapılmış o ismi alabilmek için. Yani orada bir City ile Scientology arasında bir çıkar ilişkisi var gerçekten.
Nelerin olduğu zaten çok belli değil. Belirsiz ama ne olabileceği belli. Öyle bir durum var gibi.
Saçma sapan işler işte. Hayatın ne kadar kaçık bir uyku olabileceğini birebir kanıtlayan bir oluşum diye ya, özetleyebiliriz herhalde.
Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de istersen en bilinen iki simasını söyleyelim bütün podcast dinleyicilerine. Böyle onlar biraz daha şaşırsınlar.
Onlar da soğusunlar bizim gibi.
Bir tane de sen söyledin aslında satır arasında. Bir tane de Tom Cruise. Evet. Bayağı bu en üst seviyede madalyasıyla falan arınmış bir karakter. Diğer
Mission
ise,
Impossible.
Diğer ise John Travolta. Ben ona çok şaşırdım mesela.
Evet ya, hem de şu anki bu yaşlı kendinden geçmiş John Travolta değil, en meşhur zamanlarındaki en böyle filinta haliyle John Travolta'dan
en bahsediyoruz. Genç haliyle 20'li yaşlarının başında falan yani.
Evet evet, maalesef evet, doğru.
Yani bazı şeylerde mantık aramayı zaten uzun zaman önce bıraktığımızı düşünürsen bunda da
bunlar
aranacak bir şey var.
Bunlar zaten söylenti değil, kendi ağızlarından Scientologist olduklarını söyleyen insanlar.
Tabii ki canım, bütün toplantılarına katılıp bütün röportajlarda öyle iyidir, böyle iyidir şeklinde demeç veren insanlar bunlar.
Birkaç tane öyle ünlü yönetmen falan filan bir şeyler de var ama şu an aklıma gelmeyen, aslında sadece bu ikisiyle de sınırlı değil. Var bayağı.
Ya tabii ki aynen dediğin gibi, ama bunlar tabii şey, böyle en tepedeki figürler olduğu için böyle daha bir canlanır insanların kafasında.
Nicole Kidman'ın biraz burada istersen magazin, aynı ilk şey defa söyledim. Bir magazinsel magazinsel HKBU köşesi yapıyoruz. Nicole Kidman'ın Tom Cruise'dan ayrılma, yani gizli ayrılma sebebi, tabii alenen söylemese de karşısına almak istemeyecektir. Gizli ayrılma sebebinin Tom Cruise'un Scientology takıntısı olduğu da söylenenler arasında.
Ya bence kesinlikle odur ya. Ve kadın korkmuştur yani, onlarla mı uğraşacağım? Ne halleri varsa görsün demiştir.
Tabii canım. Avustralyalı zeki bir kadından bahsediyoruz burada. Onu biraz zor içine alırlar o Scientology olaylarının bence.
Vallahi Samet'ciğim, benim ekleyeceğim başka bir şey kalmadı gibi duruyor. Bu garip hikayenin podcast dinleyicilerine bir nevi aktarılmasını sağladığımızı umut ediyorum.
Yani aslında İyi oluyor böyle şeylerden konuşmamız. Çünkü Türkiye'de şu an olmasa da ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Hatta Türkiye'de birinin kalkıp böyle bir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor. Veya dünyanın herhangi bir tarafına. O yüzden dinleyip de farkında olmanın yararı var böyle bir şeyin. Ben de şu an böyle direkt ekleyeceğim bir şey yok gibi. Ama açık konuşayım seninle. Şu an, yani bunun üstüne 2 saat, 3 saat daha konuşabileceğim. Daha böyle iyice detaylara girebileceğim bir konu yani. Bayağı saçma olduğu için. Çok materyal var.
Umuyoruz. Mimlenmeyip blackmail'e uğramayacağız.
Yani umuyorum Türkçe bilen bir Scientologist çıkıp da bizi dinlemez. Biz de rahatımıza bakarız. Ben biraz daha fazla tehlikedeyim senden ama.
Evet, öyle diyorsun. O zaman birazdan podcast dinleyicileriyle ne öneriyoruz kısmında beraber olacağız Samet'ciğim.
Hadi bakalım.
Bir ne öneriyoruz kısmıyla da sizinle beraberiz. Hep Samet başlıyor. Bu sefer sözü ben alayım diyorum, sakıncası yoksa.
Buyur canım.
Şimdi bölüm içerisinde bahsettiğim bir South Park bölümü vardı. Dinleyicilere onu önereceğim. Çünkü gerçekten yani zaten South Park'ın bölümleri 25 dakika civarında oluyor biliyorsun. 9. işte sezonun 12. bölümü Closet'te kapana kısılmak şeklinde bir adı var. Burada Scientology ile dalga geçilen ve aslında ne olduğunu bütün hikayesiyle falan anlattığı bir bölüm South Park'ın. Bayağı tepki çekti Scientology tarafından. Bayağı aforoz edildiler bir nevi. Diğeri ise bir belgesel. Senin de bahsetmiş olduğun gibi oradan kaçan, bir şekilde kurtulan insanların hikayesini anlatıyor. Bir de ne olduğuyla alakalı biraz bilgisel veriyor belgesel. Adı Going Clear. Bunu da eğer merak ediyorsa insanlar, hani biz burada anlatmaya çalıştık ama daha bir sürü nokta var, onları orada yakalayabilirler. İki tane de şarkı ekleyip önerilerimi tamamlıyorum Samet'ciğim. Bir tanesi Richard...
Scientology şarkıcısı olsun ama.
Yok ya, onlarla uğraşılmam. Bir tanesi Richard Hawley'nin The Ocean şarkısı. Diğeri ise yine yeni keşfettiğim Türk seslerinden Nilüfer Yanya'nın Keep On Calling şarkısı. Çok severek dinledim. Gayet güzelmiş. Sen ve podcast dinleyicileri de umuyorum severek dinleyecekler.
Teşekkür ederim Cihan'ım bu önerilerin için.
Ben teşekkür
Kendi ederim. Önerime geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu HKBO dinlencesi adı altında Spotify'da bulabileceğiniz ve YouTube'da bulabileceğiniz listemizle ilgili. Şimdi ben böyle her gün dinlemiyorum ama arttıkça böyle seninle benim eklediklerimiz, ara sıra böyle seyahatte falan veya işte sporda falan açıp dinliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Tavsiye ediyorum herkese ama şu ilgimi çekti ve çok güzel bir şey aslında.
Hı hı.
Sanırım hayatımda dinlediğim en keskin türden türe geçişi olan karışık bir liste olmuş.
Ne ararsan var ya.
Abi geçen dinliyordum. Ya yani bir anda böyle Barış Manço çalarken böyle Türk efsane şarkıcı şeklinde, diğer taraftan bir anda kendimi böyle Halsey dinlerken veya böyle bir Dıptıs disco şarkısı dinlerken falan bulabiliyorum. Arkadan oradan geçiyor böyle bir rock şarkısı çalıyor falan. İnanılmaz geçişler var yani. İnsanın ruh halinde de böyle ilginç bir kıpırtıya sebep oluyor.
Ne güzel. Keyifler.
Evet, keyifli bir liste. Herkese takip etmeye çağırıyoruz. HKBO dinlencesi. Benim önerilerimde kendim çok nadir de olsa okuduğum kitaplardan birini önereceğim önce.
Vay.
Bu Türkçe'de var mı yok mu emin değilim, ben İngilizce okudum ama çok basit bir yazılımı ve anlatımı var İngilizce'de de. Kitabın adı Troublemaker Surviving Hollywood and Scientology. Bu Lea Remini dediğimiz Hollywood aktrisinin yazdığı ve kendisi de herhalde milyon dolar sanırım harcamış Scientology'ye bırakmadan önce. Çok çok iyi bir kitap bu arada. Yani şey anlamında, İçeride neler oluyor anlamında çok iyi bir kitap. Diğeri de Netflix'te, en azından burada Netflix'te var olan, Türkiye'de hangi şartlarda izlenebilir bilmiyorum ama bir documentary, adı My Scientology Movie. Onu bir insanların izlemesini tavsiye ediyorum. 2-3 tane böyle en yüksek mertebede güvenlikten sorumlu olan, video production'dan sorumlu olan insanların Scientology'den kaçıp bu documentary'nin bir parçası oldukları yapım. Ama senin bahsettiğin belgeseldir bu arada, bir ekleme yapmak istiyorum ona. En çok bilinen, en çok ses getiren ve şu anda en çok izlenen senin bahsettiğin belgesel. Onu da mutlaka ben de...
2015 yapımı biraz daha yeni belki seninkine göre. O yüzden belki daha bilinir durumda son zamanlarda.
Bir de biraz daha böyle vurucu bir belgesel seninkisi. Bodozlama dediğimiz deyim orada çok uygun o belgesel için. İçine giriyor. Benim bahsettiğim belgeselde İngiltere'den bir belgesel yapımcısı gelip Scientology onlarla görüşmek istemediği için Scientology'nin David Miscavige ve Tom Cruise'unu kendi bulup casting yapıp onlara Scientology oynattırıyor. Böyle çok ilginç bir tarafı var.
Farklı bir tarafı var. Değişik.
Evet. Bunu yaparken de Scientology arkadaşlarımız onları bulup yine her zamanki gibi tacizlere başlıyorlar. O yüzden ilginç bir yere gidiyor.
Tabii ki. Tabii severler.
Şarkı listesine şimdilik bir şey eklemek istemiyorum ama önümüzdeki bölümlerde yine dinlediğim şeylerden eklemek durumunda kalırım kesin.
Muhakkak bizi şarkısız bırakma.
Tabii ki de.
O zaman bu bölümlük podcast dinleyicilerine teşekkür edelim Samet'ciğim. Bizi hkbupodcast.com sitesinden takip edebilirler, bültene üye olabilirler, bölümleri dinleyebilirler. Ne öneriyoruz taraflarına bakıp bölüm notlarını da inceleyebilirler. Her şeyi yapabilirler kısacası. Onun dışında YouTube ve Spotify'da HKBU dinlencesi playlistimize ulaşabiliyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz.
Evet, kapatırken burada son bir nasihat vermeden bırakmayalım sizi. Scientology gibi tarikatlara inanmayın. İlla da tarikat üyesi olacağım, tarikatlara inanacağım diyorsanız kendi tarikatınızı kurun, milyonları cebe indirin diyor ve herkese hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Podcast dinle.